İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor, sesimizi sizlere Cihan Aydoğan ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Bu hafta da efendim karşınızdayız. Bugün kıymet bilmek üzerine konuşacağız. Sizler de programımıza katılmak isterseniz soru ve önerilerinizle bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. Psikolojik danışman, kişisel gelişim uzmanı Sema Yüce ile beraberiz yine. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün kıymet bilmek üzerine konuşacağız. Halinden memnun olmayanlara, şikayet edenlere genellikle bir başkası tarafından kıymetini bilmiyorsun, neler sahip olduğunu görmüyorsun deniyor. Böyle eleştiriler alabiliyor insanlar. Bir de komşunun tavuğunun kaz görünmesi durumu var. Hep başkasında olan daha güzel görünebiliyor gözümüze. Neden böyle oluyor sizce? Neden hep başkasına yöneliyoruz? Neden kendi sahip olduklarımıza karşı biraz daha kanıksamışız, biraz daha körüz belki de? Neden?
Genellikle yetişirkenki yapılan karşılaştırmalar. Yani daha çok birilerine göre bakmayı öğreniyoruz. Yani kendimize birilerinin gözüyle bakmayı öğreniyoruz. Annemizin babamızın gözüyle. Sonra annemiz babamız bize bakarken el alemin çocuğunu göstererek o karşılaştırmalarla biz de otomatikman başkalarının sahip olduklarını, yaşadıklarını, bildiklerini, bilemediklerini bunları karşılaştırarak bakıyoruz. Ve tabii ki bu karşılaştırma aynı zamanda öz saygımızı, öz değer duygumuzu da düşürebiliyor. Öz değer duygusu düşük olan insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi hak etmeme duygusu. Yani hak ettiğine inanmıyor kişi. İyi hak ettiğine inanmıyor, başarıyı hak ettiğine inanmıyor, iyi ilişkiyi hak ettiğine inanmıyor. Buna inanmadığı için de hayatına girse de onun kıymetini bilmiyor. Zaten ben önemsiz ve değersizim, böyle bir ilişkiyi hak etmiyorum diyor. O zaman o kendisi değersiz ve kıymetsiz olduğu için hayatına gelen şey de kıymetsizleşiyor, değersizleşiyor. Dolayısıyla böyle yumurta tavuk, tavuk yumurta misali bir boyutu var. Ben kendimi değersiz kıldıkça, değersiz hissettikçe kendime de kıymet vermiyorum. Bana sunulan, bana gelen şey de kıymetli olmuyor. Çünkü ben zaten dememiş miydim? Ben kıymetsiz ve değersizim şeklinde. Dolayısıyla yetişirken ki duyduğumuz sözler, karşılaştırmalar benim kendime algım, dünyaya da algıma neden oluyor. Ve tabii ki yaşamın içerisinde de model olan anne babalarımız ya da bulunduğumuz kültür neye değer veriyor veya neye değer vermiyorsa biz de onunla da öğreniyoruz. Bir anlamda kıymet bilmek de bir tür değer yargısı diye düşünüyorum. Hele de şimdi biz bugüne kadar pek çok yayın yaptık bu programda. İşte markayı konuştuk, insan ilişkilerini konuştuk. Şu ana kadar yaptığımız her şeyle bağlantılı zaten. Kültürel olarak şu anda zamanımızda kıymet ve değer verilen şeyler teknik süreçler, anlamlarımız değişti. Nesil farkıyla birlikte önemsediğimiz, değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz şeyler değişti. Şimdi çok rahat kıymet ve değer vermediğimiz için zamanı kötü kullanıyoruz. Tüketiyoruz, kötü tüketiyoruz yani. İlişkileri kötü tüketiyoruz. Sahip olduklarımızı kötü tüketiyoruz. İlişkilerimizi kötü tüketiyoruz. Güya bir araya geliyoruz ama herkesin elinde cep telefonları var. Yani bir affedersin bile demeden telefonlar açılıyor. Evet. Çok otomatik bir şekilde bunlarla ilgileniyoruz.
Evet. Bir de şükretme duygusu var. Şükredersen kıymetini bilirsin. Denklemi var. Bu gerçekten işleyebilir bir denklem mi? Onu merak ediyorum. Bir şeylerin kıymetini bilemediğimiz zaman şükretmeye çalışırsak Bundan faydalanabilir miyiz yoksa bu doğal olarak gelişen bir şey?
Şükretmek zaten kıymet vermek demektir, hı-hı, değer vermektir. Şükretmek sahip olduğum, yaşıyor olduğum, içinde olduğum hali ile şükrettiğimde ona kıymet veriyorum, değer veriyorum demektir. Yani mesela şükürle ilgili bazı sözler var. Onlardan biraz okuyabilirim. Hı hı hı. Yani şükretmekle kıymet bilmek arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun sözde kalmaması çok önemli. Şimdi insanlar çok moda oldu. Ben de kullanırım. Mesela olumlama dediğimiz programlarımızda da aktarmışızdır. Hı hı. Kendimi seviyorum, kendimi önemsiyorum, ben değerliyim gibi sözler söylüyoruz ama bunların sözde kalmaması çok önemli. Yani mesela kendimi seviyorum, ben önemli ve değerliyim diyorum. Sözcük olarak kıymet veriyorum, değer veriyorum varlığıma gözüküyor ama bunu söyleyip benim tutumum bu kapının dışında ona uygun davranmıyorsam o söz söz olarak kalıyor. Yani bazen danışanlarıma söylerim. Olumlamayı yapıyor. Ben önemli ve değerliyim diyor. Ama sağlığı için ilacını düzgün kullanmıyor. Beslenmesine dikkat etmiyor. Ya da spor salonuna yazdırıyor. Para veriyor.
Hı hı.
Oraya vakit ayırmıyor da gidiyor işte bir kafede ya da bir yerde oturup günlerce saatlerce alkol alıyor. Bu da kıymet bilmemek. Sahip olduğum şeyin kıymetini bilmemek. Zamanımın kıymetini bilmemek. Bedenimin kıymetini bilmemek. Mesela hiç unutmuyorum. Şimdi The Secret diye bir kitap modaydı. Onun bir versiyonu kitap okuduğum bir dönemdi. Yani merak etmişim içerinde ne var, ne bakıyorlar, nasıl bakıyorlar diye. İstanbul'dayım seyahatte. Bedenim için şöyle uzun uzun programlar yapıyorum. İşte dans hocamı aradım, spor hocamı aradım. Hangi saatleri ayarlayıp hangi sporu yaparsak bedenime iyi gelir falan hepsini ayarladım. Çok yoğun bir gece 11'e kadar yaptığım çalışmanın ertesi günü o kitaptan bir bölümü okuyordum. Kitap diyor ki, bedeninizin her bir uzvuna şükredin. Hafif böyle alaysı bir gülücük çıktı benden. Bir saat sonra ıslak zeminde mutfakta düştüm ben. Düşmemek için de kolumla tutunurken tabii ki ayak bileğim, diz kapağımın üstüne 9-10 kere düştüm böyle düşünün. Birkaç gün spor yapamadım. Nasıl söyleyeyim, parmaklarımı kullanıp çorabımı giyemiyordum bu şekilde. Ondan sonra bileklerim ve diz kapaklarım ağrıdığı için işte belli hareketlere, belli şeylere bir ay kadar yapamadım. Küçücük parmağımız ağrısa canımız acıyor değil mi? O ağrıdığı zaman vay, ne kadar önemliymişiz diyoruz. Gerçekten benim şu küçük parmağım son zamanlarda ağrır oldu. Meğerse ağırlık kaldırırken eklemi yerinden oynatmışım. Ama o ağrıdıktan sonra ne kadar kıymetliymiş. Onun bükülüp bükülmemesi. Demin öyle bir sorunuz da vardı sanki. Biz bir şeyleri kaybettikten sonra mı kıymetini biliyoruz
diye. Evet, anlamak için illaki kaybetmemiz mi gerekiyor?
İlla kaybetmemiz gerekmiyor ama kaybedince anlıyoruz ne yazık ki. Yani ona bir şey olduğunda anlayabiliyoruz bunun ne demek olduğunu. Ya da saatlerce telefon konuşmaktan ya da ailemizdeki herhangi bir kişiye başka şeylere önem ve değer ve kıymet verdiğimiz için ihmal ediyoruz. O kişi hayatımızdan çıktığında neerse onunla yaptığımız sohbet ne kadar kıymetliymiş. Onun benim hayatımdaki varlığı ne kadar önemli ve kıymetliymiş bunu ayırt ediyoruz. Ben bunu 20 yaşında öğrenmiştim. Bakın yine tatsız ya da kaybettikten sonra mı diyebiliriz ama daha çok 20 yaşında bunu idrak edebilmiş olmam kısmına takılıyorum. Ben babamı kaybettiğim gece anladım. Vay dedim, yani öyle bir acıydı ki yaşarken birbirimizin kıymetini bilmeliyiz cümlesi 20 yaşında benden ağzımdan döküldü. Çünkü o anki acımı yegane azaltan şey o saate kadar babamın kıymetini bildiğimi. Eğer o kıymeti bilmeseydim acımın çok daha büyük olacağını. fark ettim.
Belki kaybetme acısı olarak ortaya çıkmayacaktı ama o hayatta o acı yine bir şekilde çok daha ağır bir şekilde devam edecek.
O neyi sağladı? Hani kaybedincemi öğrendik değil de o idrak gelişti bende. Neyi sağladı? Annemle yaşarken daha idrak ederek onun hayatındaki varlığı, hali hazırda yaşıyor olmasının kıymetini bilmem. Çok bilincinde olmadığımı fark ediyorum. Babamla yaşadım, kıymetliydi babamın varlığı ama kaybettikten sonra yaşarken birbirimizin kıymetini bilmeniz, idraki oluşup sonra da yaşarken hayatıma her giren insanın varlığı benim için kıymet ve değer kazandı. Kıymet bilmediğimiz için de bize hayatın, ilişkilerimizin, evrenin bize sunduğu şeyleri de görmüyoruz, azımsıyoruz, yok sayıyoruz. Bununla ilgili çok sevdiğim bir öykü vardır. Bir adam gökdelende birinci katında sel basıyor. Birinci kata geliyor suyun seviyesi. Adam dua ediyor. İşte Allah'ım bana yardım et, sen bana yardım edersin vesaire. O sırada Allah bir sal gönderiyor. Sal geliyor. O dua etmeye devam ediyor. İkinci kata çıkıyor. Fakat su ikinci kata yükseliyor. Bu sefer Allah sandal gönderiyor. Yine binmiyor. Allah'a dua etmeye devam ediyor. Üçüncü kata çıkıyor. Sonra bir gemi gönderiyor. Yine binmiyor. Dördüncü kat, beşinci kat derken işte helikopter, uçak vesaire adam boğuluyor, ölüyor. Tanrı'nın karşısına çıkıyor. Diyor ki Allah sana diyor sal gönderdim, kullanmadın. Sandal gönderdim, kullanmadın. Gemi gönderdim, helikopter gönderdim, kullanmadın. Hala karşımda mısın diyor. O da diyor ki ben diyor o saatte diyor hep sen yardım edeceksin diye dua ediyordum diyor. Yani orada değişik vesilelerle hayatımıza giren her neyse, bu bir ilişki olabilir, bir insan olabilir, bir tebessüm olabilir. Bunun kıymetini bilmek çok önemli.
Evet, biraz hayatı hızlı hızlı yaşayıp hemen yaşayalım da bitsin, sonra kaldıralım ya da insanlara göstermek için de yaşamaya başladık aslında. Bunu da derin bir şekilde eleştirebiliriz. Öyle değil işte mi?
Birilerine göre yaşayınca öyle oluyor. Kıymeti olmuyor. Benim için kıymeti yok. Onlar için kıymeti varsa bir anlamı var.
Evet.
Onlar beğeniyorsa, takdir ediliyorsak, onların gözünde takdir ediliyorsak kıymeti var. Halbuki öncelikle kendimi referans alacağım. Benim için ne anlam ifade ediyor? Buna değer vermek, buna kıymet verebiliyor muyum? Buna bakabilmek.
Evet, o zaman şimdi kısa bir ara verelim. Ardından peki, dilerseniz benim için neler kıymetli, bunu nasıl anlayabilirim sorusuna cevap verelim.
Olur, tabii ki.
Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurduna, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay yüzü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay. Bir başkadır benim memleketim.
İnsan Halleri devam ediyor. Psikolojik danışman, kişisel gelişim uzmanı Sema Yüce ile beraberiz. En son benim için neler kıymetli, nasıl bulabilirim cümlesiyle bölmüştük programı. Devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden. Bazen başkalarının sesiyle kendi iç sesimiz karışabiliyor. Neye ihtiyaç duyuyorum? Neler benim için kıymetli? Bu soruların cevaplarına kolaylıkla ulaşamayabiliyoruz. İç sesimizi duyabilmek için neler yapabiliriz?
İç sesimize dönük doğru sorular sorabiliriz her şeyden önce. Kıymet bilmek dedik, işte memleketimizin de kıymetini bilmek. Hı hı. Bu şarkının anlamı yine sorduğumuz sorulara göre ve nesle göre de kimisi için çok anlamlı olmayan bir parçadır. Benim için çok anlamlıdır. Yaşla birlikte, çünkü yüklediğimiz anlamlar da anlamlandırdığımız şeylere de biz değer veriyoruz, kıymet veriyoruz ya da kıymet vermiyoruz. Doğru sorular neler? Mesela biz soruları el alem ne der, birileri ne der, başkaları ne der diye sorarsak, başkalarının gözünden anlamlarımızı, değerlerimizi, kıymetlerimizi belirlemiş olacağız. Ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var? Benim için şu anda anlamlı olan ne? Mesela sizin için 30'lu yaşlar için bu parçanın anlamı farklıyken benim için anlamı çok farklı.
Sizin için anlamı nedir?
İşte havasına, suyuna, başka bir memlekette yaşadığım duygusu ve çok değerli, çok fazlasıyla sahip çıkmam gerektiği duygusunu yaşatıyor. Her gün dinlesem her gün tüylerim diken diken olan bir parça. Memleketim olan sevgim had safhaya yükseliyor. Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak yapabileceğimi en üst düzeyde yapabilmek. Bulunduğum konum içerisinde memleketimin içerisine sahip olduğum her şeyin, bakın havası ve suyuna kadar, işte çeşmenin musluğunu şarıl şarıl akıtıp çok fazla israf edip etmemekten tutun da yürüdüğünüz kaldırıma değer vermek, çöpleri çöp kutusu dururken yerlere atmamaya kadar her şeyin kıymetini bilmek. Yani hiç unutmuyorum, üniversitedeyken psikoloji okuyoruz ya, ben de Kızılay'da şey yapardım, kestaneleri yer, kestane kabukları için çöp kutusu arardım. Psikoloji okuduğum için herkes birbirine bir hastalık atfediyordu. Benim adım da pis nevrozdu. Sonra bu adı koyan yani arkadaşlarımdan bir tanesiyle hep birlikte Çeşme'de tatil yapıyoruz. Erkek arkadaşımızın bir kız arkadaşı oldu. Avusturyalıydı. Kız arkadaşını şöyle övgüyle anlatıyor. Sema o kadar medeni bir kız ki deniz kenarındaki kavun kabuklarından rahatsızlık duyuyor. Onun bizi medeniyet oluyor. Bizimkisine pis nevroz oluyor. İşte şimdi o pis nevroz anlamına, sözcüğüne takılmadan benim için memleketimin caddelerini, sokaklarını temiz tutmak varsa ben o sokağa, memleketime kıymet veririm. Çöp kutusuna pis nevroz denilmesine rağmen atarım kestane kabuklarımı. Orada da yabancı bir insan yaptığında bunun adının medeniyet olmasına da hiç aldırış etme. Yani kendi bildiğim inancıma göre hareket etmem. Yani Doğan Cüce'nin bir sözü vardır. Kendi insan olma kaliteme göre hareket ediyorum. Orada insan olma vasıflarımın da kıymetini biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bana ne diyecekler, beni nasıl algılayacaklar, benim için ne söyleyeceklerinin kıymeti yok. Birazcık bunun yaşla da daha netlik kazandığını görüyorum son zamanlarda. Biraz daha genç dönemde annem ve babalarımızdan öğrendiğimiz bu öğretiler çok daha fazla ağırlık kazanıyor ne yazık ki.
Evet. Şükürle ilgili paylaşacaklarınız vardı. Onlara geçelim tamam. Dilerseniz.
Yine de şeyi de netleştirmek istiyorum. Ben buyurun. Ne istiyorum? Benim neye ihtiyacım var? Benim için ne kıymetli? Sorusunu, doğru soruyu sormak çok önemli.
Evet.
Hani kaybolduğu duygusunu yaşadım.
Ben ne istiyorum? Açık. Benim ihtiyaçlarım neler?
Evet,
İhtiyaçlarımıza sahip çıkıp
evet.
Ona göre yaşamak aslında
hem ihtiyaçlarıma, varlığıma, duyguma, sevgime, her şeye sahip çıkmak. Bedenime o kadar çok yargılarla dolu bir toplumda yaşıyoruz ki mesela bedenle de ilgili sözler, olumlamalar var burada. Bedenimize dönük herkesin söz söyleme hakkı var ve herkesin gözüyle bedenimize bakarak bedenimizden memnun olmayan kişiler olduk. Bunu ben de yaşadım. Yani hele de bizim kültürümüzde çok fazla şekilci bir toplumda yaşayıp işte küçücük parmağımın kıymetini bilmediğim gibi bakışımı, gözlerimi, görebiliyor olmamı, nefes almamı ama bedenlerimizle uğraşıyoruz. Bedenimizdeki 2 gram yağdan utanç duyuyoruz. Saçımızın dökülmesinden, saçımızın açılmasından utanç duyuyoruz. Gözlüklü olmaktan utanç duyuyoruz. Ve bedenimizi zorlayacak şeyler yapıyoruz.
Ne gibi?
Yani mesela ben bedenimle ilgili bir güzellik salonuna gidip de bir hizmet aldığımda canımı acıtıyorsa aha yani Sema Hanım yani cildinizi olmadan sonuç alamazsınız diyor. Hayır ben bedenime bunu yaşatmayacağım. Ve gidip bir seferinde yaşattığımda da ben oturdum ona özür diledim. Sana bunları yaşattığım için
özür diliyorum.
Bu kadar
önemli yani. Hiçbirimiz evet. Belki de farkında değiliz bunun.
Evet ama karşı taraf şuna şaşırıyor. Ya ay ne kadar nazlısınız yani. Beden insan bu kadar ne var acısa ne olacak? Madem bunun arkasından bir güzellik istiyorsun. Dedim ki güzel olmasın, kırışıklıklarım olsun. Ama canım acıtmayacağım ben. Onun canını acıtmayacağım yüzümü. Ve bu kadar kıymet vermek. O kadar gözden çıkartıyoruz ki bazı şeylerimizi, bedenle uğraşıyoruz, sahip olup olamadıklarımızdan dolayı utanç duyuyoruz, çok büyük evlerde oturmadığımız için bundan rahatsızlık duyuyoruz, karı koca birbirimizi bundan dolayı huzursuz ediyoruz, arkadaşımızın gittiği tatile gidemediğimiz için, komşumuzun oturduğu gibi bir evde oturmadığımız için kendimizi de huzursuz ediyoruz, hayatımızdakileri de mutsuz ediyoruz.
Bunlar gerçekten ihtiyaçlarımızda o zaman da yine huzursuz olmak.
Neye göre kime göre o gerçek ihtiyaç? Yani benim ihtiyaç nedir? Beni soğuktan koruyor efendim istediğim estetikte de bir şıklıkta bir palto aldım. Ama 10 tane palto alıyorsam bu ihtiyaç mı?
Lüks ihtiyacı diye bir ihtiyaç var mı? Meraktan soruyorum.
lüks bir ihtiyaç değil o lüks. Lüks ihtiyacın üstünde bir
İhtiyacın
şey.
İhtiyacın üstünde.
Bir şey. Dolayısıyla ufak tefek şeylerle kendimizi şımartabiliriz de böyle bir şeyle. Yani ondan da utanç duymamak ve rahatsızlık duymamak. Ben bunu da hak ediyorum diyebilmek. Bunu geçen ay başıma geldi. Yani
ne aldınız?
Şimdi aldığım şeyler ben bir kalemde o kadar çok şey almamıştım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ama baktığımda toplamda bir kalem belki geçen yıl çevremdeki kişilere o kalem kadar bir şey almışımdır. Bu sefer de kendime aldım. Ben bunu hak ediyorum dediğim noktada bitirdim. Kafamda suçluluk duysun. Suçluluk duyan zaten kim? Hak etmiyorum. Bu kadar çok büyük rakamlarda bir şeyi hak etmiyorum. Nasıl olamaz ki? Kim çalışıyor?
Sema
kim emek veriyor?
Hak ettiğimize inandığımız anda zaten o lüks parantez içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum ihtiyacı yok olmuş oluyor zaten. Öyle değil mi?
Kesinlikle ama şöyle de bir şey tabirim vardı. Benim lükslerim vardır mesela. Ben de o lükslerimi giderecek kazancı elde etmeye çalışıyorum. Ama ben o lükslerimden vazgeçemem diye bir şey de yok. Ya da o lükslerim olmadığı için de mahvolmam ben. Yani o olmadığı için de ben kıymetsizim, değersizim noktasına da gitmem. Bakın burada da böyle bir denge yaratmak gerekiyor.
Daha çok nasıl ilişki kurduğumuz
nesnelerle. Evet, yani bunların olup olmamasından kendimi mahvetmemem. Ama bunlar hayatımda varsa da hakkını vererek onları yaşamak. Yani işime bile giderken ben asla bakımsız gitmem ben işime. Üf, bugün de yani ay 5 tane seans da vardı, şu da gelecek diye gitmem. Ben girerim ve onurlandırırım. Koridorda, iş yerimin koridorlarında öyle bir ki, yani çok geniş bir iş yeri değil. Ama orayı onurlandırırım. Bir arkadaşımız demiştik ya, biz de part time çalışıyoruz. Siz niye her cumartesi böyle şık şık giyiniyorsunuz? Çok öncesinde işime yeni başladığımda hafta içi seanslarım olmuyordu. Hafta sonları çok fazla seans oluyor. Biz de bayram sevinciyle giyiniyorduk, süsleniyorduk. Sonra onu bütün günlere yaydık. Bizim için çok önemli bir gündür cumartesi günleri. Ve o günümüzü onurlandırıyoruz. İşimin varlığını onurlandırıyorum. Eğer ben üfleyerek gidiyorsam işimin varlığını onurlandırmıyorum. Bir yıl dışarıda işsiz insan varken nasıl üfleyerek gidebilirim ki ben? Ve zaman zaman da içimden böyle işimi yaparken çok coşku yaşarım. Yani orada danışanımdaki olan hal, o gelişme, bir şey için teşekkür etmişlerdir. Ben de şükrederim. Böyle bir işim olduğu için, ben bu katkıyı yapabildiğim için, bu işi doğru seçebildiğim için, yani nasıl doğru seçebildiğim için, büyük abim ben tercihlerimi yaparken ilk tercihimdi. Baktı, herkes mühendislik yazar, tıp yazar, hukuk yazar, sen burayı mı yazdın dedi. Evet, çünkü ben onu okumak istiyorum dedim. Bunu yapabilecek bir kafaya, yapısına, farkındalığa sahip olduğum için de şükrederim. Abimin beni öyle dürtüp bu farkındalığı sağladığı için de şükrederim. Bakın o kadar çok şey var ki ben şükretmeyi ödev olarak da veririm. 15-16 yaşında çok sevdiğim bir danışanıma vermiştim şükretmeyi. Her gün 5 tane yeni şükredeceği bir şey bulması ve defterine yazıyordu. Ne fark ediyorsun dediğim zaman, hayatımda ne kadar çok şeyi atladığımı fark ediyorum deyip çok önemli bir rahatsızlığı var. Bırakırsan o rahatsızlık böyle ömür boyu da gidebilir. Hiçbir tedavi kabul etmiyordu. Babası çok çaba sarf edip ekstra tedaviler yaptırıyordu ve onlara da tepkiliydi. Şimdi ben gitmiyorum. O tedavileri alıyor çünkü. Ama sadece şükrederek 15 yaşındaki bir insan sadece evde bir yatağın içindeyse şükredeceği bir şey bulamaz diye bakarsınız değil mi? O kadar çok şey bulmuştu ki bir tanesi de benim onun hayatına girmeme şükrediyordu. Şükredeceğimiz o kadar çok şey var ki önemli olan o gözle bakabilmek, şükretmeyi bilmek, kıymet bilmek onları görebilmemizi sağlıyor.
Evet.
Hayatın bize sunduklarının kıymetini bilmek. Mesela yetiştirme yurdundaki çocuklarla çalışıyorum ben, çalıştım senelerce, onlara da şunu öğretmeye çalışıyorum, yani ne tip hizmet aldılarsa onların da bir şükretme ve kıymet bilmek anlamında benzer bir deneyimle başkalarına ellerini uzatabilmelerini öneriyorum. İsterseniz şükretmekle ilgili buyurun kısma efendim. Bakalım. Öncelikle şükrederim. Hiç yoktan var olduğum için. Aklımda tasarlayabildiğim, plan yapıp hayal kurabildiğim için. Bana deney yapma imkanı verdiği için. İstediğim kişi olma imkanını verdiği için. Bazen kadın, bazen erkek, bazen zengin, bazen fakir. Deneyebildiğim için. Bana bu deneyleri yapacak bir alan, dünya ve yaşam verdiği için. Benle birlikte gelişen yol arkadaşlarım için. Onlar olmasaydı kendimi tanıyamazdım. Bana yardımcı olan herkes için, çevremdeki binlerce çeşit hayvan için. Biz onlarla birlikte bu yolculuğu yapıyoruz. Kediler, kuşlar, böcekler, atlar ve diğerleri için. Mesela bedenimize nasıl bakabiliriz? Sevgili bedenim, sana teşekkür ediyorum. Sen harikasın. Sen benim kendi hayat amacımı gerçekleştirmem için, hayatı denemem için en iyi araçsın. Bu yüzden seni onurlandırıyorum. Mükemmel bir şekilde kendi bütünlüğünü koruyor ve görevini yerine getiriyorsun. Saçımın tellerinden ayağımın tırnağına kadar bütün sevgimi ulaştırıyorum sana. Ellerim, sana teşekkür ediyorum. Sağlamca tutup kavradığın için. Gözlerim, size teşekkür ediyorum. Bana dünyayı renkli ve net bir şekilde gösterdiğiniz için. Beynim, sana teşekkür ediyorum. Bilgi toplama yeteneğin için. Kalbim, sana teşekkür ediyorum. Bedenime, bana hayat veren kanı hiç yorulmadan pompaladığın için. Kulaklarım, size teşekkür ediyorum. Sesleri açık ve net bir şekilde bana ilettiğiniz için. Sevgili ayaklarım, size teşekkür ediyorum. Beni taşıdığınız ve istediğim yere götürdüğünüz için. Ve Tanrı'ya teşekkür ediyorum, bana bedenimi armağan ettiği için. Yüzümdeki kaslara teşekkür ediyorum, duygularımı en iyi şekilde yansıtabildiğim için. Ciğerlerim, size teşekkür ediyorum. Tanrı'nın soluğu olan havayı alıp tüm bedenime yaydığım için. Pankreasım, sana teşekkür ediyorum. Hayatın neşesi için gereken insülünü tam da yeteri kadar ürettiğin için. Ya damarlarım, bir ağ gibi tüm bedenime hayat enerjisi taşıyan harika borular. Size teşekkür ediyorum. Cinsel organlarım, hazın harika araçları. Size teşekkür ediyorum. Böylece gidiyor.
Hı hı.
Baktığınızda ne kadar basit şeyler değil mi? Ama gün içinde onların varlıklarını unutup hayatımızdaki yer ve önemini unutacak kadar sürüklenerek yaşadığımız bir hayatın içindeyiz.
Pankreasımıza teşekkür etmek herhalde aklımıza gelmemiştir diye düşünüyorum. Dinleyicilerimizin de öyle. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. İyi ki bizimle bunları paylaşıyorsunuz. Son 3-4 dakika içerisindeyiz. Sahip olduğumuz bazı yetenekler de var. Yeteneklere de aslında şükretmek gerekiyor belki de.
Yeteneklerimizi görmüyoruz, azımsıyoruz. Yine o da biraz özgüven düşüklüğü ve özdeğer duygusunun düşüklüğüyle öyle küçümsüyoruz ki onu kullanamaz hale geliyoruz. Yani tam anlamıyla kapasitesini kullanan insanlar bu yeteneklerini görüp hayatına geçirebilen insanlardır. Görmek de yetmiyor. Onları hayata geçirmek çok önemli. Bakın yeteneklerle de ilgili çok hoş bir olumlama var. Tüm yetenek ve becerilerimi kabul ediyor ve kullanıyorum. Böylece yaşamımı güvenle sürdürürüm. Böylece yaşamım bolluk içinde geçer. Sevdiğim şeyleri büyük bir keyif ve neşeyle yaparken hem başkalarına faydam dokunur hem de kendi hayatımı en iyi şekilde yaşarım. Böylece bir taşla iki kuş vururum. Yeteneklerim benim dayanağımdır. Onlar benim hazinemdir. Geçmiş yaşamlarımda yaşamım diğer kısımlarında onları çabayla, emek harcayarak adım adım oluşturdum. Şimdi ise onları kullanma zamanı. Kimse geçmişte benimle yaşadığımı bilemez. Dolayısıyla kimse beni benim kadar hissedemez. Onlara ben sahip çıkmazsam kimse benim adıma sahip çıkamaz. Değerini benim kadar bilemez. Şimdi onlara sahip çıkma zamanı. Ben onları şimdi fark etmeyi, ortaya çıkarmayı, parlatmayı seçiyorum. Yeteneklerimi kullanmak bana istediğim saygı ve güveni kazandırıyor. Farkındaysanız buradaki sözcüklerde de bütün mesele benim bunlara sahip çıkmam. Kimse benim deneyimlerimi bilemez. Benim nereden gelip nereye gittiğimi, nasıl bir süreçten geçerek bunu yapabilir hale geldiğimi kimse bilemez. Onun için herkes bir şey söyleyebilir. Birilerine referans almamamız gerektiğine dönük bir anlatım da vardı burada. Ben sahip çıkacağım. Ben biliyorum. Onu nasıl yapabildiğimi, yapamadığımı ya da nerelerle kendimi oraya getirdiğimi. Ama kimse, yani siz benim adıma nefes alabilir misiniz? Ben sizin adınıza nefes alabilir miyim? Sizin adınıza yemeğinizi ben çiğneyebilir miyim? Hepsini ben kendi adıma yapacağım. O zaman öncelikle neyi gösteriyor? Benim kıymetimi bilmem gerekiyor. Ben kendi kıymetimi bilmezsem de kimse benim kıymetimi bilmiyor. Onun için bana bunu dedi, bunu söyledi, bunu yaptı, yapmadılarla uğraşmak doğru gelmiyor bana. Ben soruyorum, siz kıymetinizi biliyor musunuz? Yani kocam kıymetimi bilmiyor da siz kıymetinizi biliyor musunuz? Siz bilmezseniz kimse bilmiyor. Onun için anneyi, babayı, kocayı, onu bunu suçlamayı bırakıyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür
Sayın
ederim.
Sayın Yüce aktardıklarınız için. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Ağzınıza sağlık. Çok değerli dinleyicilerimiz, kişisel gelişim uzmanı, psikolojik danışman Sema Yüce ile beraberdik bu hafta. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.